yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında işte yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Kendini gerçekleştirme ve özgürleşme projesi olarak tanımlanan Kadim Bilgelik Okulu ve Bilinçaltını Yeniden İnşa serisinin ilk kitabı olan Gizli Telkinle Kur'an Terapisi kitabı üzerine araştırmacı, eğitimci yazar Kubilay Aktaş da güzel bir söyleşimiz olacak. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte olacak. Dilimizde var olan ve doğaya uyumlu, doğadan ilham alan deyim haline gelmiş 1400'den fazla renk adı üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Nazlı bir hayal değil, bizim çarşıdan aşığımdı o. İmbatında ve bu sesinde o, canım İzmir'in. İşbeli bir rüya değildi ki, bizim çarşıdan aşığımdı o. Süzülürken mehtabı kuşanmış, kemer altı güzeli. Tek tek tek basaraktan, göz göz göz süzerekten. Tek tek tek basaraktan, göz göz göz süzerekten. Sakız yalılara sormalısınız ah o günleri. Tutuşur denizi Bostanlı'da o, canım İzmir'in. Belki karşı yakadan gelirdi o, bizim çarşının göz bebeğiydi. Belki de güzel yalıdan gelirdi, kemer altı güzeli. Tek tek tek basaraktan, göz göz göz süzerekten. Tek tek tek basaraktan, göz göz göz süzerekten.
Yes.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı, eğitimci, yazar, Kadim Bilgelik Okulu eğitmeni Kubilay Aktaş stüdyo konuğumuz. Sayın Aktaş, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
Gizli Telkin Ne Kur'an Terapisi kitabınızla ilgili aslında konuşmak istiyoruz. Evet. Ama bunun öncesinde anladığım kadarıyla konuşulacak o kadar çok şey var ki neresinden başlasak bilemiyorum ama sanıyorum Kadim Bilgelik Okulu'ndan başlasak en güzeli öyle olacak. Daha doğrusu şöyle soralım Sayın Aktaş, siz bu tür çalışmalar yapmaya nasıl ve ne zaman başladınız bugünlere nasıl geldiniz? Biraz sizi tanıtalım dinleyicilerimize.
Valla şöyle nasıl başladım bir noktada içinde buldum. Hani bir sorun vardır, o sorunu çözmek noktasında bir şeylerin içine sürüklenirsiniz. Benim de kendi artık esma mı diyelim, nitelik mi diyelim, küçük yaşta yaşamış olduğum bazı deneyimler vardı. Bunlara anlam verebilme noktasında aslında bu öğretinin içine girdim ben. Biraz metafizikle ilgilendim. Daha sonra yaşamış olduğum konuların bir noktada anlamlarını bulma noktasında araştırmalar yaparken yolum tabii ki dini öğretilerle de kesişti. Ama tabii sadece orada kalmadı olay. Farklı öğretilere de yani uzak doğuya kadar da gitti. Batının kendi içindeki okült öğretilere kadar da gitti. Böyle geniş bir yelpazede aslında kendini bilme, kendini keşfetme, insan inşası, ruhun inşası diyebiliriz. Bu bir noktada hani incinin şeyin istiridyenin içine bir kum tanesi düşer de onu halletmede bir inci doğar ya.
Evet.
Bir soruydu aslında benim. Bu çok özelimde olan bir soru. Ölüm beni çok etkileyen bir konuydu. Yani ölmeyen şey neydi? İnsanda ölmeyen, evet beden ölecek, birçok şey gidiyor ama daimi olan neydi? Benim esas çıkış noktam bu oldu.
Oradan ruha yani, doğru kanalize oldunuz.
Eyvallah. Bu konuların işte ve hakikaten bir umman, bir okyanus. Yüzeyden baktığınızda okyanus su gibi görünüyor ama içine girdiğinizde kalemler, hani mürekkepler, denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bitmiyor. Varlık o kadar muazzam bir harmoni ki kendi içerisinde bitiremiyorsunuz. O açıdan benim ilk işte çalışma da Kur'an terapisi oldu. Tabii bunun öncesi radyo programlarıyla başladım ben de. Yani birçok eğitmenle, konukla programlar yaptık. O süreçten daha sonra işte ilk kitabımı çıkardım. Kur'an terapisi kitabını çıkardım. Hı hı. Bu daha ziyadesiyle subliminal mesajlarla alakalı. Biliyorsunuz seslerin altına yerleştirilmiş bazı telkinler, müziklerin altında, çizgi filmlerin altında subliminal mesajları, 25. kare tekniklerini artık insanlar biliyor. İlk kitapta ben ondan bahsettim. 2005 yılında yazmıştım bu kitabı. Tabii negatifte kullanılan bir şeyin pozitif boyutu da olabilir. Televizyon hayra kullanıldığı gibi şerre de bu bir bakış açısıyla alakalı.
Hı hı.
Yani bıçağı hayra da kullanırsınız, şerre de sonuç itibariyle zehir ve panzehir arasındaki bir denge var. Bu subliminal mesajlar ağırlıkta insanları belli noktalarda manipüle etmek, özellikle kuvve-i şehviye dediğimiz bir istek ve arzu, kuvve-i gadaviye dediğimiz korku ve kaçmayla alakalı, yani itme ve çekme gücünü manipüle ederekten insanları belli algılar içerisinde tutmaya yönelik uygulanan bir hipnoz, bir yöntem. Ama tabii bunun hayra kullanılışı da olabilir dedim ben. İlk çıkış noktası oydu. Yani bir rock müziği dinliyorsunuz. Altında öyle telkinler var ki o telkinler subliminal olarak bilinçaltımıza nüfuz ediyor.
Evet.
Peki biz bu müziklerin altına veya su sesinin altına veya gezegen seslerinin altına bizim doğamıza, yapımıza, fıtratımıza daha uygun telkinleri koysak ve bizimle barışık ve uyumlu olan bazı frekansları yerleştirsek şifa olur mu noktasında zarar veren bir şey yerine şifa vereni yaptığımızda bu kitap ilk öyle çıktı. Bunun hemen akabine Simya isminde bir kitabımız çıktı. O Simya kitabı ağırlıkta işte nesnenin insan üzerine etkisinden daha ziyade nesnenin etkisini belirleyen şeyin gözlemcinin niyeti olduğu. Hı. Yani ateşi siz ev yakmada da kullanırsınız, yemek yapmada da.
Aslında yine aynı, yine hayır mı şer mi değil mi? Aynı noktada buluşuyor konu.
Bu zaten kadim bilgelik okulu dediğimiz veya benim kendi dünyamdaki çıkış noktam hep şeylerin etken faktörünün, ana faktörünün benim bilincim olduğu, insan bilinci olduğu, yani evren dediğimiz bu sistemin gözlemciye göre şekillendiği, gözlemcinin niyetinin ve varlık seviyesinin gözlemlenen nesne üzerinde büyük etkisi olduğu. O zaman ben şeyleri değiştirmek yerine kendimi değiştirebilirsem, bakış açımı değiştirebilirsem, o vakit hani bir ayette de der, İhlaslı kullara şeytanın tesiri yoktur. İhlas, yani o yoğunlukta, o farkındalıkta, o merkezi noktada durabilen kişi böyle dalgalarda alabora olmaz. Manipülasyona uğramaz. O simya kitabı da onunla alakalıydı. Bir dönüştürme ilkesiydi. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam nasıl ateşe girdi, onu gül bahçesine çevirdi. Aynen bunun gibi insan kendi duygularının içine girebilir ve buradan sanat da çıkarabilir. Duygularının içine girebilir. Maalesef duygusal bataklıkların içerisinde de kaybolabilir. Düşüncelerini ilhama dönüştürebildiği gibi düşüncelerin içerisinde alabora olur, depresyona da girebilir. O kitap daha ziyadesiyle işte bilincin böyle etken olduğunu anlatan bir kitap. Onun hemen akabine Celcelutiye isminde sufilerin çok ehemmiyet verdiği, içinde bazı tohumların, yani farkındalıkların olduğu, beyitlerin olduğu Hazreti Ali'ye ithaf edilen bir eser var. Belki Cevşen'i duymuşsunuzdur.
Tabii.
Cevşen nasıl ki belli esmalarla bir niyazdır, bir yakarıştır, bir ilahi bilinçle bir irtibat kurmadır. Celcelutiye'de aynı şekilde bunun farklı bir versiyonu, fakat daha derin, daha bilinçaltına bakıyor, daha kozmik bilinçaltına, daha derin katmanlara bakıyor. O kitapla ilgili bir çalışma yaptık. Çok önemli bir kitap ve uzun süreçte onun eğitimlerini verdik. Çünkü o kitabın da kırılma noktası, Celcelutiye'nin de aslında kırılma noktası, mesela orada bir bab var. Der ki, ismi azam ile yanlış yapmaktan korundun. Bu çok aslında etkileyici bir şey. İsmi azam dediğimiz, yani senin o merkezi bilinçte olmanla birlikte o nesneler veya o şeyler artık sana tesir etmez. Artık sen varlık seviyeni yükselttiğin için aşağı menzildeki olayların manipülasyonuna düşmezsin ve söbelersin onları. Hani kamera şakası olduğunu anladığında artık etkilenmezsin. O zaman bütün bu olayların aslında senin gelişimine, senin yükselmene bir aracı olduğunu anladığında artık bataklıkta lotus yetiştirebilirsin. Bataklığa karşı olmak yerine bataklıkta lotus yetiştirmek, bedene karşı olmak yerine bedenle işbirliği ve uyum içerisinde onu yönlendirebilmek, tıpkı işte Muhammedi şuur dediğimiz o dönüşüm ilkesinde anlatılan Hazreti Peygamber'in söylediği, şehvetim namaza dönüştü diyor. Yani kişi aşk denilen o enerjinin içerisine düşebilir, orada kaybolabilir ama aşk ile yükselebilir.
Evet.
Bütün sır bizim aslında buradaki farkındalığımızda, bizim zekamızda, ferasetimizde ve anlayışımızda. Dışarıda bizi tehdit eden unsurlar gibi görünse de aslında merkezde yine
bir ben var.
Ben var, bilinç var. Onun akabine çıkan kitabımızsa, Celcelutiye'nin akabine çıkan kitabımızsa, bu anlattığımız ana bakış açısının daha çok uygulamalarıyla alakalı. Yani beden, zihin ve yani beden, düşünce ve duygu yapısını aşan o ruh dediğimiz, sezgi dediğimiz, bilinç dediğimiz boyuta yönelik bazı teknikler ve pratikler verdik. Evet, bir şeyi anlattık. Bakın bu böyledir. Efendim işte, yani bulutun üstüne çıktığınızda artık hep güneş vardır veya güneşi gördüğünüzde yağmurun altında kalsanız bile güneşin olduğunu bilirsiniz, artık o yağmur rahmet olur. Ama güneşi hiç görmediyseniz o yağmur size zahmet olabilir.
Evet.
Merkezle bağlantıyı kurmayı anlattık. Hayalin Mucizesi kitabında peki biz merkezle nasıl bağlantı kurabiliriz? Yani önceki kitaplar ne olduğunu anlattı, diğer kitabımız ise peki bu olana nasıl inşa ederim kendimde, nasıl gerçekleştiririm? O süreci, yani merkez ve çeper arasındaki ilişkiyi o kitaplarla tamamladıktan sonra astrolojiyle alakalı gezegenlerin, ki burada ben Muhittin Arabi'nin eserlerinden çok istifade ettim, Abdülkadir Geylani'nin eserlerinden, keza Hazreti Mevlana'nın eserlerinden çok istifade ettim. Çünkü onların kozmoza bakışı, kozmoz ve insan arasındaki ilişkisi ve kozmozdaki bu enerji akışının, sistemin insan psikolojisiyle olan bağlantısı üzerine muazzam bir varlık okumaları var. Yani ayın hilal halindeki hali psikolojimizle dolunaydaki psikolojimiz bir olmadığı gibi, kışın psikolojimizle yazın psikolojimiz de bir değil. Mekanların insana nasıl tesiri var?
Mimarinin değil
mi? Mimarinin. Ona baktığımızda işte omurgamızı dik tutmakla, omurgamızın duruşuyla, efendim işte karaciğerimizin temiz olup olmamasıyla veya işte sürekli geçmişe ve geleceğe kayan zihnimizin durumuyla veya duygusal noktada bir şeyle özdeşleşmemizle bunların hepsinin bize etkisi var. Yani insan sanki bütün varlığı kendisinde cem eden, toplayan bu varlık ağacının meyvesi gibi. Dolayısıyla ağaçta ne varsa meyvede de o var. Hı hı. Ama meyvenin içinde bir de çekirdek var. Ve bu meyvenin amacı bu çekirdeği
yeniden inşa etmek.
İşte bu ilişkiler çok önemli. Yani biyoloji, psikoloji, sosyoloji, kozmoloji ve mitolojik hikayelerde anlatılan, o surelerde anlatılan o hikayelerin, o kıssaların bize bakan boyutları nedir? Onu astroloji üzerinden, gezegenler üzerinden anlattık. Ve uzak doğuda çakralar olarak ifade edilen ama bizim öğretimizde nefis mertebeleri, menziller olarak ifade edilen bu yedi notanın, yani tepeden başlayıp köklerimize kadar inen bu do, si, la, sol, fa, mi, re aşağıya indikçe oktavı farklılaşan o notaların her birisinin kendi içinde ayrı bir algılayış biçimi var. Yani bir senfoni var ama bu senfoninin notaları var ve notaların işbirliğinde oluşan harmonide senfoniyi duyabiliyoruz. Notaları ilişkiye koyan unsurun insan bilinci olduğunu, gezegenlerin ilişkisini okuyanın insan olduğunu Muhittin Arabi ve işte Abdülkadir Geylani, keza Hazreti Mevlana mesela diyor ki işte Mars menzili diyor Celal. İşte Satürn menzili diyor mesela Rab esması, Jüpiter menzili Rezzak, Yayan esması. Onlar varlığı bu anlamıyla, kozmozu bu anlamıyla öylesine insanla ilişkilendirmişler ki mikrokozmoz ve makrokozmoz arasında aslında Hazreti İsa'nın söylediği gibi gökte ne varsa yerde, yerde ne varsa gökte ilişkisini okumak aslında kendi varoluşsal sürecimizdeki o mertebeleri keşfetmek. Biz bir kitabız, sayfalardan oluşuyoruz. Kürelerin müziğinde de bundan bahsettik. O önemli bir, içinde de ağır olduğunu ben de kabul ediyorum. Okuyanlar öyle söylüyor, hocam çok ağır diyorlar. Yani bu hakikaten ağır bir eser. Onun hemen akabine çıkan bir kitabımızda biraz daha böyle güncel bakıyor, nefesle alakalı. Nefesini bilen Rabbini bilir. Ama bizim kitaplarımızın hepsinin ortak özelliği var. Bu belki de içinde bulunduğumuz konuların hepsinin kadim bilgelikte, yani bir Tao'da, bir Zen'de, Sufi öğretilerde, işte bu ezoterik öğretilerdeki yeri nedir? Yani bunu tek bir öğreti üzerinden değil de, tek bir renk üzerinden değil de, güneş üzerinden baktığımızda renkler güneş kaynaklı olduğu için, yani kırmızının içinde o zaman yeşili görebiliyorsunuz. Hmm. Yeşilin içinde kırmızıyı görebiliyorsunuz. Ama sadece kırmızıya tutunmuşsanız o zaman yeşile düşman olabiliyorsunuz. Ama güneşi bilmekle bütün renkleri biliyorsunuz. Bu bize muazzam bir akış sağlıyor. Bir sörfçü misali, her dalga üzerinde sörf yapabilmek için denge lazım. Evet. Bakış açısını merkezleştirmek lazım. Bunlardan bahsediyoruz. Yani eğitimlerimizde de keza bunlardan bahsediyoruz. Burada insanın ne kadar önemli bir konumda olduğunu, ki bunu bugün bilim de söylüyor, kuantum bilimi de bunu söylüyor ki öğreti de aslında bunu söylüyor. İşte sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Demek ki gözlemci olmadan gözlemlenen nesne olmuyor. Hı hı. Ve nasıl ki biz işte rüyadan uyandığımızda, uykudan uyandığımızda, rüyadan uyandığımızda o rüya pat edip düşüyorsa ama rüyanın içindeyken onun rüya olduğunu fark etmiyorsak, hı hı, aynen bu dünyanın da aslında bir boyutuyla baktığımızda bir illüzyon, yani bir skaladan bakıyoruz buraya.
Tek bakış görünür, açısı, tek aynen, yönlü bakıyoruz.
Evet. Görünür ışığın, yani beden zihin algısının düzleminden buraya bakmak var. Bir de ışığın görünmeyen kısmından buraya bakmak var. O zaman Hazreti Mevlana'nın işte bir ayağın Kabe'de, diğer ayak 72 millette sağlıklı dolaşabiliyor. Ama merkez yoksa o zaman savrulmalar olabiliyor. En çok ihtiyaç duyduğumuz nokta bu. İşte merkez ve çeper arasında, gözlemci ve gözlemlenen arası, yani özne ve nesne arası bu ilişkiyi kurduğumuzda, yani ikiyi bir yaptığımızda aslında Allah'ın melekutu dediğimiz o farkındalığa, o şuura, o idrake, o ruh dediğimiz kuşatıcı, sezgisel bilince geçiyoruz ki zaten insan olmak aslında buraya doğru bir miraç etmek, buraya doğru bir yükselmek. İşte Ramazan içerisinde de oruç, yani aslımıza rücu etmek. Aslımıza rücu etmek, o besmelenin B'si altındaki nokta dediğimiz, her şeyin nasıl o noktanın uzaması ve kısalmasıyla oluşuyor. Hı hı. Varlık nasıl o atomun dansı, atomun içindeki protonun ve elektronun dansı. Bunu farklı bir düzlemde kadının ve erkeğin dansı, göklerin ve yerin dansı, beynimizde sağ ve sol lobun dansı. Bunu her noktada görüyoruz. İş çift kanatlı olabilmek. Evet, uçuyoruz bir noktada ama konuşumuz da var tabii ki. Yani bunlar çok güzel belki bilgiler, ilham olabiliyor ama bunun bu düzlemdeki yeri nedir? Ve bunlar sadece bu düzlemle mi bağlantılıdır? Başka düzlemlere de açılan veçelerimiz var mıdır? İnsan okumakla bitmeyen bir kitap.
Siz de kitap gibi konuştunuz Sayın Aktaş. Sen, gerçekten aslında anladığım kadarıyla bütün kitaplar hem birbirinin devamı, evet, hem birbirinin içinde, hem de destekleyen konumda.
Farklı bakış açılarından gösteriyor.
Evet. Bu arada tabii anlatırken, hı, dediniz ki eğitimlerimizde de bunları aktarıyoruz, evet, diye. Tam o noktada, hı, Kadim Bilgelik Okulu'na değinelim, biraz da dinleyicilerimiz, hı, merak etmişlerdir. Bu okul nerededir, ne zaman kurulmuştur, hı hı, nasıl kurulmuştur, ne gibi eğitimler, ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Evet. Biraz onlardan bahsedelim.
Şimdi bizim okulumuz, belli eğitimler var ama okulumuzun temel felsefesi gelin canlar bir olalım diyor ya, hı hı, birlik, birlik ilkesinden bakış. Tabii bu toplumsal bir birlik değil. İnsan yapısının, insan mekanizmasının, insan uykudaki haliyle bir makinedir. Hı hı. Çoğu zaman içgüdünün tesirindedir. Çoğu zaman duygularının tesirindedir, düşüncelerinin tesirindedir. Ama bu makineyi aşan, bu mekanizmayı aşan, bu etki tepki dediğimiz, Newton mantığı dediğimiz sebepleri aşan bir bilinci var. Bu bilinci anlatıyoruz ve mesela kadim bilgelik birinci aşamada bunu anlatıyoruz. İkinci aşamada ise süptil alem dediğimiz, spiritüel alem dediğimiz, belki de şu an bize yabancı ama çoğu zamanda rüyalarımızda veya farklı algılarda, ilhamlarda kapılar açabilecek o verilerin kullanılmasıyla alakalı bilgileri anlatıyoruz. Yani bir yemek yaparsınız, maddesel bir, ama sevgiyi katmak nasıl olur ona? Yani sevgi soyut bir şeydir. Evet, yemekte yağı, soğanı, ateş hepsi somuttur ama o sevgi nedir? Ki esas yemeği yemek yapan da budur. Hı hı. Yani bizler belli kararlar alıyoruz ama bu kararların derin bilinçaltındaki etkileyen faktörleri nedir? Bilinçaltımızı tetikleyen genetik faktörler, psikolojik faktörler, kozmik faktörler nedir? Bunları anlatıyoruz ve bunları nasıl dönüştürebiliriz ve bunlarla nasıl algı gelişimi içinde olabiliriz? Şifa tekniklerini anlatıyoruz. ikinci aşamada. Üçüncü aşamada bununla bağlantılı. Ayrıca nefes eğitimlerimiz var. Nefes eğitimlerinde de işte nefesini bilen Rabbini bilir kitabında özellikle sufi nefes teknikleri ve nefesle şifalanma, hı hı, bilinçaltının arınması, doğru nefes, diyafram nefesi ve nefeslerle hormonlar arası, hormonlarla duygular arası ve ben doğru nefes alarak duygularımı ve hormonları nasıl yönetebilirim? Kısaca bedenimiz içgüdüsel noktada bir metafor olarak söylüyorum, bir ata benzer bir hayatiyet boyutudur ama biz o atın sürücüsüyüz. Acaba içgüdünün kurbanı mı olacağım, duyguların, düşüncelerin kurbanı mı olacağım, yoksa bunun üzerinde hakim mi olacağım, irade sahibi mi olacağım ve bunu nefesle nasıl yapabilirim? Bunu anlatıyoruz. Yani çünkü nefes o kadar merkezi bir noktada bir unsurdur ki, mesela Muhittin Arabi söylüyor, diyor ki Allah günde 24 bin defa nefes aracılığıyla seni ziyaret eder diyor. Veya yine aynı şekilde Muhittin Arabi diyor ki, Hak'tan aldığın nefesi temiz bir şekilde Hakk'a ver, düşüncelerle kirletme. Hak'tan aldığın nefesi eğer düşüncelerinle, geçmişin, geleceğin kaygı, endişe, vesveseleriyle kirletirsen etrafında kara kuşlar oluşur. Ve ölüm anında o kara kuşlar ruhunun üzerine çöreklenir ve seni ancak ay menziline kadar götürür, daha da ötelere çıkamazsın diye bir betimlemesi, bir anlatımı var. Gerçekten yaşamımız dediğimiz bu kader planını bizler alıp verdiğimiz nefesle aslında örüyoruz. Adem'e her an ruhtan nefes üfleniyor. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi biz ney gibiyiz, bize üfleyen sensin Allah'ım. Nefes çok derin bir konu.
Derin bir konu Sayın Aktaş. İnanın hiç kesmek istemiyorum. O kadar güzel, o kadar tatlı tatlı anlatıyorsunuz ki. Şöyle yapsak, dinleyicilerimize de söylesek. Hı-hı. Sizinle bir programda daha sanki bu bölümün ikinci bölümüymüş gibi devam etsek. Hem bu nefesi bize daha derin, hani dediniz de çok derin bir, hı-hı, konu diye anlatsanız. Hem de gizli telkinle Kur'an terapisi konusunda bizi biraz, olur, daha bilgilendirseniz, keyifli, olur mu? Keyifli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben o zaman bugünlük size teşekkür ederim. Bir başka bölümde tekrar birlikte olmayı arzu ettiğimizi de ifade edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı, eğitimci, yazar, Kadim Bilgelik Okulu eğitmeni Kubilay Aktaş stüdyo konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ama sözünü aldık, bir başka programda tekrar kendisiyle detaylı konuşacağımızı ve özellikle nefes ve gizli telkin konularında önemli bilgiler edineceğimizin sözünü alarak şimdi kendisine uğurluyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
oldu elde ele gidersin. Gideceksen al bu sazı elimden, elimden, elimden. Bir bu kaldı elde ele gidersin. Kaybettiysek bu ilk defa değildir. Başkasına meyleder. Hal böyleyken başkasını sevindir, sevindir, sevindir. Kör aşıklar son sözünü böyle der. Hal böyleyken başkasını sevindir, sevindir, sevindir. Kör aşıklar son sözünü böyle der.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, her çarşamba olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlar da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun, hoş buldum.
Bugün yine çok ilginizi çekeceğini umduğum bir konuyu konuşacağız. Çünkü benim çok çekti, eminim siz de bu konunun daha detayına indikten sonra evet ya gerçekten var mıymış diyeceksiniz. Nelerden konuşacağız? Özellikle Türkçe'de renk adlarını konuşacağız.
Evet. Eğlenceli bir konu. Dilerim dinleyicilerimiz için de eğlenceli olur. Çünkü renkler genellikle bizim bildiğimiz ve bildiğimizden de emin olduğumuz bir alandır. Hani var ya renkler ve zevkler tartışılmaz.
Evet, evet.
Renkler tartışılmaz ama aslında tartışmaya açık bir konu.
İsim itibariyle galiba.
Şöyle çok uzun yıllar önce, o zamanlar ben Ankara Üniversitesi'nde yabancılara Türkçe öğreten bir birimde çalışmaktaydım. Bizim birlikte çalıştığımız hocalarımızdan biri. Şu hani boyacıların da kullandığı, buradan selam olsun Sayın Özgür Aydın ve Gülser Akdoğan'a. Nasıl söyleyelim? Renk yelpazesi vardır ya. Hadi tabii dinleyicilerimiz bilmiyor. Ben elimle yelpazeyi açmaktayım şu anda. renk yelpazesi aşağı yukarı ara tonları da üstünde barındıran 16-18 doğru hatırlıyorsam renk var üzerinde. Sadece bizim binamızda çalışanlara burada hangi renkleri görüyorsunuz diye sordular. 16 rengin karşılığında 368 renk görmüştü. Çalışanlar.
Gerçekten mi?
Evet, çünkü renklerin isimleri farklı.
Çok ilginç.
Yani işte gül kurusu, soğan kabuğu, aklınıza gelebilecek çeşitli renkler olabiliyor. O yüzden de renklerin isimleri Türkçe'de çok araştırmaya açık bir alandır. Hı hı. Nedeni de şudur, dil bilim açısından baktığınızda, yani dilin felsefesi ve yapılanması açısından baktığınızda bu tür adlandırmaların bu kadar çeşitli olması dilin bir zenginliğidir. Biz Türkçe'de çok fazla renk adına sahibiz. Bu beyin araştırmaları genellikle görsel beyine çok iltifat eder. Ve biz Türkiye'de yaşayan, Anadolu'da yaşayan insanlar olarak görsel yeteneklerimizin, yeterliliğimizin az olmasından dem vururuz. Yeterince görsel olmamaktan, mesela Avrupa'da ya da işte Kuzey Amerika'da yaştaş araştırmaları, bu gençler arasında yapılan 18'li, düzeltiyorum, 10'lu yaşlardaki çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar var. Onların daha işte görsel düşünebildiklerini, tasarım, tasarlama konusunda daha yatkın olduklarını, bunun da hem görsel eğitimlerinde bir görsel destek olmasından kaynaklandığını, hem de kültürlerinin böyle olduğunu söyleyen çok araştırma var. Sohbetlerde de dile geliyor. Biz bu konuda nedense hep böyle bir boynumuz bükük duruyoruz. Halbuki biraz bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Eğer yeterince görsel bir fonksiyon olmasa bizde toplum olarak ve bu konuda bir eşit ağırlık gösterip eşitselliğimizi de buna katmıyor olsak bizim 1447 renk adımız olmaz.
Bizim 1447 renk adımız mı var?
Evet. Tabii bunların bir kısmı lehçelerden de gelmekte. Yani Türkçe ailesinden de geliyor. Ama biz Sayın Zeki Kaymaz'a teşekkür edelim. En kapsamlı araştırmalardan biridir. Türkiye Türkçesi ve Ağızlarda Renk Adları diye bir makale. Meraklısına mutlaka tavsiye ederim. Bir kere her şeyden önce Türkiye Türkçesi biraz bu Türkçe ile uğraşanların ifadeleridir bunlar. Türkçe zaten Türkiye'de değil mi diyebilir bilmeyen ama hayır, Türkiye Türkçesi diye bir şey var. Türkiye Türkçesi ve lehçelerinde, yani işte bizim Antep'te farklı bir ağız vardır. İşte Van'da ya da Trakya'da renk adlarının bu kadar zengin olması ana dilimiz Türkçenin sağlam, güçlü yönlerinden biri. Eğer biz bunu bilmezsek, ben yıllarca yabancılara Türkçe öğrettim. Türklerin en çok söylediği şey şuydu: siz işte ne iş yapıyorsunuz? Yabancılara Türkçe öğretiyoruz. Ya ilk önce bizim öğrenmemiz gerekmiyor mu? Herkes bunu söyler. Demek ki bir eksiklik hissediyoruz. Biraz bilgiye ihtiyacımız var. Mesela Türkiye Türkçesinde çok güzel renk adları var ve bu renk adları sadece bir rengin adı olması dolayısıyla değil, bu topraklarda yaşayan insanların doğayla ne kadar bütünleşmiş olduğunu, bir takım ifadelerde dünyayı algılama konusunda aslında ne kadar ayrıntılara önem verdiğini, görsel düşünebildiğini ve bir takım işlerinde, emeklerinde bunu ortaya çıkardığını gösteriyor. Evet. Biraz önce Kubilay Aktaş dedi ki güneşi gören renkleri de görür.
Evet.
O daha manevi bir dünya için kastetti biliyorum. Fakat biz de iç güneşimizi, dil güneşimizi bu anlamda görürsek renklerin neden önemli olduğunu, renk adlarının neden önemli olduğunu daha iyi idrak edebiliriz. Sizinle yazışırken söylemiştim ben. Benim de yeni öğrendiğim Zeki Kaymaz'ın makalesinden sonra öğrendiğim bir renk var. Güvercin boynu rengi. Şimdi evet. Güvercin boynu rengi dedim ki acaba sadece bir bölgede var da hani hoca oradan mı buldu? Baktım Türk Dil Kurumu sözlüğünde de karşılığı var. Pembe, mor, koyu mavinin görünür olduğu renkli yansımalı bir tür gri.
Evet ama
düşününce güvercin boynunda ama, evet var yani.
Ama evet şimdi şu an gözümde canlandı bir güvercin ve boynu, gerçekten öyle. Gerçekten evet. Ona tam gri diyemeyiz. Eksik kalıyor gri dediğimizde çünkü. Mor da var.
İşte Fransızca sözcüklerle mesela işte bunu yansımalı diye tarif edebileceğimiz bir takım aslında rengi değil de çeşitli renklerin iç içe duruşuna dair tanımlamalar, yabancı sözcükler kullanabiliyoruz. Ama Türkçe'de biz buna açıkça renk ismi vermişiz. Güvercin boynu rengi. Dinleyicilerimizin de hatırlayabileceği limon küfü vardır. Vişne çürüğü vardır.
Evet.
Pekmez köpüğü rengi var mesela. Sincabi çok sevdiğim bir isim oldu.
O nasılmış?
Kızıl sincap rengi tam karşılığı. Kahverengi değil, kızıl değil. Hani şu atlarda da görebileceğiniz bir kızıl, derin kızıl, yansımalı kızıl için sincabi deniyor.
Hanımlar saçlarına boyatmak isterken aslında bu tür renkleri kullanıyorlar. En çok da soğan kabuğu muydu? En çok
evet.
Onu kullanıyorlar.
Soğan kabuğu çok kullanılan bir renk ismi. Oysa gül kurusuyla çok yakın mesela, bir takım ayrılıkları var. Kazayağı rengi var. Kumru tüyü.
Aslında kuşlardan da etkilenilmiş.
Evet, işte
bir tane benim aklımda
birleşik
var, söyleyeyim mi?
Tabii
ben de yavru ağzını çok bilir ve kullanırım ve sevdiğim
kuş,
de bir renk.
Yine
kuş yavrusunun o ne pembedir, ne turuncudur, o ne sarıdır, ne kırmızıdır.
Evet.
İşte hepsinin karışımı bir renktir.
Bu aslında ana diliniz, yani bu bütün dünyada böyledir. Bir toplumun ana diline baktığınızda onda bazı dinamikler görüyorsunuz. Bu dinamikler, yani çeşitli renk adları olabilir, çeşitli eşya adları olabilir, insan adları olabilir, baktığınızda o kültürün temel dinamiklerini gösterir. Biz doğayla çok bütünleşik bir toplumuz.
Evet.
Ve doğadan koptuğumuz sürece çok sıkıntı yaşıyoruz o yüzden. Örneğin bizde insan isimlerinde de vardır ya, deniz, bulut, toprak.
Hı hı.
Bundan dolayı var yani.
Evet.
Ve günlük yaşayışımız doğayla bütünleşik olmak durumunda. Eğer biz doğadan soyutlarsak kendimizi, Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Adını bilmediğimiz şeyler. Hani içeride bir sıkıntı vardır. Basit bir örnek ama iyi bir örnek. Safra kesenizde sorun olduğunuzda omzunuz ağrıyor ya, öyle diyor doktorlar. Bizim durumumuz da o. Omzumuz ağrıyor ama niye ağrıdığını bilemiyoruz. Oysa baktığımızda ana dil dinamiklerine çok açıkça görebiliyoruz. Yani doğayla bütünleşik olmamız lazım. Bütünleşmediğimiz her yaşam alanı bizi çok yoruyor. Renk adlarında bu çok net. Az önce program yapımcısı arkadaşlarımızla da konuşuyorduk. Bugün Ankara'da hava biraz bulutlu, bazen açık bazen bulutlu. Bulutlu olduğu saatlerde kendimizi yorgun hissediyoruz.
Evet, evet.
Biz öyleyiz yani, güneş olmayınca kendimizi iyi hissetmiyoruz. Bunu kabul etmemiz gerek. Biz doğanın döngülerinden ve doğanın kendini dengelemek için oluşturduğu ritimlerden birebir etkilenen, gerektiğinde de ilham alan bir topluluğuz. Bunu da ana dilimizden anlıyoruz. Yoksa bizim işte badem yeşili, ördek başı yeşili, yaprak yeşili, çimen yeşili gibi çeşitli yeşillerimiz olmayabilirdi. Fıstığı kıyı yeşil var, evet. Mesela ki gerçekten düşündüm o yeşile başka bir isim bulabilir miyim diye. Bir başkası kavun içi gibi meyvelerden, portakal rengi, kahverengi gibi meyvelerden etkilendiklerimiz, evet,
turuncu
var.
Turuncu çok demeyiz, portakal rengi kullanırız, evet, evet. Değil mi?
Çünkü turunç yani turunç da bir meyve ama bizde portakal kadar varlığı görülemeyen bir meyve olduğu için bilemiyoruz. Tavşan kanı mesela çay için çok sık kullanılan bir renktir. Orada bir tartışma olmakla birlikte yine de renk adı olarak kabul ediyoruz. Bir de bizde Türkçe'de şöyle bir yeterliliğimiz var. Bir rengi pekiştirmekle, bu da Türkçenin önemli ve değerli dinamiklerinden biri yapısında, biz pekiştirmekle arttırabiliyoruz rengi. Mesela mor başka bir şeydir ama mosmor başka bir şeydir.
Evet.
Beyaz başka bir şeydir ama bembeyaz bambaşka bir şeydir. Bu o kadar önemlidir ki, örneğin bizim sadece yani renkte bir değişiklik yaratmaz bizim onu söylememiz. Bakın, renkten etkilenme şeklimizi anlatmak üzerine özel bir gramerimiz var. Ve bu sadece standarttır. Yani ilk ünlü ve ünsüzü alırız. Ondan sonrası biraz kafayı karıştırır ama hani kırmızıdır ya. Kıyı alırsınız ve kıpkırmızı yaparsınız. Hı hı. Yabancıların zorlandığı şeylerden biri, neden kıpkırmızı ya da kıskırmızı demiyorsunuz da
kıpkırmızı
diyorsunuz. Dolayısıyla orada bazı açıklarımız var. Ama bu pekiştirmeler sadece rengi değil, yani rengin kendisini tanımlamaya yönelik değil, bakın bizim o renkten etkilenmemize yönelik de bir gramerimiz var. Bugünlerde çok moda tarçın rengi var. Ben bugün birkaç kişiye söyledim, üzerinize tarçın dökülmüş diye.
Anlamadılar başta.
Mesela tarçın rengi bir baharattan, dolayısıyla tam tanımlanması zor bir renktir. Kahve deseniz değil, işte kızıl deseniz değil, rengini bulmanız gerek. Daha önce sizinle konuşmuştuk erguvanlar üzerine.
Evet.
Erguvani diye bir rengimiz var mesela. Bulamamışlar çok uzun süre. Ressama sormuşlar, bu erguvan resimlerini çok iyi yapan bir hanımefendi.
O da hangi rengi kullanıyorsunuz?
Hangi renkleri karıştırarak bunu yapıyorsunuz? İşte pembe, bolca beyaz, biraz mavi, birazcık mor karıştırarak yapıyor. O bir renk adı artık, erguvan rengi. Bu yaşadığınız yerle nasıl bütünleştiğinizi de gösteren önemli bir özellik. Bu bilinç olmazsa, ben bunu sıklıkla söylüyorum. Renk adları bir alanda, renk adları gibi bir alanda konuşurken dünyanın bin türlü derdi var. Hani gündemimiz çok yoğun, sıkıntılarımız çok fazla. Kim uğraşacak şimdi bu renk adlarıyla? Ya da üç kişi uğraşıyorsa ne faydasını göreceğiz gibi düşünebiliriz. Bizim ilgimiz, bilgimiz ve uzmanlığımız farklı olabilir bunlardan. Ama bu alanda yapılmış çalışmalar bizim kendi dilimizle ve yaşadığımız toplumla ve yaşadığımız ülkeyle bütünleştiğimiz yerleri gösteriyor. Pek çok konuda anlaşamıyor olabilirsiniz ama biraz önce söylediğim gibi rengi değil, sizin o renkten etkilenme şeklinizi anlatan bir grameriniz olması ve ana dilinizde, ortak dilinizde bunu kullanmanız çok önemli. Demek ki sadece rengi tanımlamakla değil, bizim ondan etkilenmemizi tanımlamakla ilgili de bir derdimiz var.
Etkilendiğim bir rengi daha, evet, paylaşayım. Evet. cam göbeği. Çok da sevdiğim bir renktir. Evet, evet. Ne yeşildir ne mavidir. Kimi ona bakar mavi der.
Turkuaz var. Turkuaz var. Aslında Fransızca Türk mavisine öykündüğüne ilişkin bir hikaye var. Biraz tartışmalı da olsa. Akdeniz rengidir turkuaz. Ve turkuazı gerçekten... biz bayrak gibi taşıyabilmeliyiz diye düşünüyorum.
Hollanda'dan Veysel Bey aramış bizi sağ olsun sürekli dinleyicilerimizden. Konuyu evet, da çok beğendiğini ifade etmiş. Civciv sarısı ve fıstık yeşili de var diyor. Kesinlikle. Fıstık yeşilini konuşmuştuk ama civciv sarısı gerçekten yine çok kullandığımız renk isimlerinden biri. Aklıma aslında bir isim daha geldi. Biz aslında bu kadar çok 1447 tane renk ismini sayıyoruz ama hala sanki yabancı dillerden renk alıyormuşuz gibi geliyor. Örneğin fuşya. Evet. Örneğin lila değil mi? Ben daha önce çocukluğumda hiç fuşya ya da lila sözcükleri leylak rengi derdik. Sonra lilaya döndü. O fuşyayı hala pembe mi desem, mor mu desem bilemem.
Güzel bir sözlük var aslında. Meraklısını önerebilirim. Hatice Eminoğlu'nun Türkçe'de renkler sözlüğü var. Bu renkler sözlüğünde bu renkleri ve karşılarında tanımlamalarını, bir derleme ise hangi alanda, hangi bölgede var olduğunu, renklerin dil açısından farklı kullanıldığı yerleri, mecazen kullanıldığı yerleri görmek mümkün. Orada eminim karşılığı olacaktır. Çeşitli pembeler var. Bizde mesela sıklıkla karşılaşılan...
Çingene pembesi.
Çingene pembesi var. Çingene pembesi de güzel bir, aslında güzel bir adlandırma. Dikkat ederseniz hep de tamlama yapıyoruz. İşte bir şey,
bir şeysi.
Evet. Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor ki biz renkleri hayatın içinde gördüğümüz yerlerde etiketliyoruz. Bugünlerde internet üzerinden dijital ortamda diyelim çok fazla yapılan bir şey var ya, etiketliyor, biz de etiketleniyoruz yaptığımız beğenilerle, aramalarla, tercihlerle. Aslında biz de ana dilimizin bize getirdiği bir yetenekle diyelim, biz de etiketliyoruz renkleri sürekli olarak ve bunu çok şahsi yapabiliyoruz ya da çok küçük bir grupla yapabiliyoruz. Belli bir bölgede bir renk adı, o renge bir isim verilirken işte 30 kilometre güneyde başka bir isim verilebiliyor. Yani yukarıda mesela çimen yeşili olan şey aşağıda yaprak yeşili oluyor. Doğanızla ilgili oluyor çünkü, evet, bu. Yetiştirdiğiniz hayvanlarla ilgili olabiliyor. O yüzden de bunun farkında olmak, yani rengi hayatın içinde etiketleyebildiğimizi görmek bizim geliştirebileceğimiz bir yönümüz bence.
Yine o renklerden benim etiketlediğim, hani bizzat şahsımda etiketlediğim bir renk var. Su yeşili diyorlar onu ama ben ona hastane yeşili diyorum. Çünkü gittiğim bütün hastanelerde o çok tatlı bir yeşil ve çok da sevdiğim bir renktir. Ne tam yeşildir ne böyle o su yeşilinden daha da açıktır ama hastanelerde o gördüğümüz yeşil tonunu hastane yeşili. Nerede görsem o gelir aklıma.
40 küsür mavi var mesela. Bir sürünü bulabilirsiniz. Aynı şekilde yeşil de, yeşil ve mavi en çok sıfatlandırılan, evet, renkler arasında.
Ve bazen tartışma yaratan, kimi bakar mavi tabii, der, kimi bakar yeşil der.
Buz mavisi, hayır su mavisi.
Hayır su mavi.
Tartışmalı. Bizim bir de sıfatlarımız var. Başka dillerde de çok var bu sıfatlar. Biz bunları da kullanıyoruz. Mesela sık kullanılanlardan biri farklı geleceği için söylemek isterim. Hani açık, koyu, koyu mavi, açık mavi zaten söylenir. Yeşil ve mavi için özellikle derin kullanılıyor. Derin mavi kullanılıyor Türkçe'de. Açık yerine uçuk kullanabiliyoruz.
Ah, evet.
Uçucu, yani
evet,
sanki renk havaya karışıyormuş gibi. Uçuk mavi
biraz
dediğimizde, uçuk pembe dediğimizde. Mavi için kullanabiliriz, pembe için kullanabiliriz. Yani bunun, oradaki uçmak fiili bizim için dilci açısından önemli. Bir diğeri de acı kahve.
Ah evet.
Soğuk kullanabiliriz ama bir de kirlilerimiz var işte. Kirli sarı, kirli beyaz gibi.
Hardal sarısı.
Bu belki bizi sıfatlandırmamızı sağlıyor. Beyazın 20'den fazla tonu var. Benim gözlerim sanırım yeterli değil. Biraz araştırma yapmaya çalıştım. Benim için 10 tanesi aynı renk gibiydi. Fakat biraz yaşla da ilgisi var bu arada. Onu da söylemiş olalım. 20 yaşına kadar gördüğümüz renkleri 20'den sonra göremiyoruz.
O çok ilginç.
Evet, çok nedenmiş? İlginç. Gözün yeterlilikleri azalıyor. Aynı frekansları duyamadığımız gibi. 30 yaş bir sınır. Yani 20 ile 30 arası kişinin yeterliliğine çok bakıyor. Kendini iyi korumuş olmasına. Hemen ilgisiz de olsa söyleyelim. ne kadar çok renk görebiliyorsanız bunun bir nimet olduğunu hatırlamakta fayda var. Yaş ilerledikçe çünkü renkler birbirine daha yakın oluyorlar.
O zaman 1447 rengi sanıyorum en rahat çocuklar görebilir bu anlamda.
En azından adını bileceğiz. Biz de öyle bir yeterlilik gösterebiliriz.
Çok teşekkür ederiz. Çok eğlenceli bir konuydu. Gerçekten ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür bu konuyu taşıdınız dinleyicilerimize. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle doğadan ismini alan Türkçedeki renk adlarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi ümit ediyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.